Ayrım 2. Uç minik serçem. Necati Cumalı. Sayfa 19. Serçelerin son çiçeklerin ahır saçağı altında yerleşmeyi seçmelerinin nedenleri bu kadarla kalmıyor. Sütçüyle karısının konukseverliklerinin, son çiçeğin çok tatlı, çok sevecen bir kız olmasının, türkülerinin bu seçimlerde payı olduğu elbet yadsınamaz. Hele son çiçekle sözünden çıkmayan bekçileri Sürmeli'nin, Kınalı'nın koruması altında can güvenliklerini nasıl sağlama aldıklarını da hatırlarsınız. Daha başka ne isteyebilirler diyebilirsiniz. Ama bu seçimlerinin yine de daha başka nedenleri var. O nedenlerin neler olduğunu öğrenince, birçoklarının parmak kadar küçücük şeyler diye burun kıvırdığı serçelerin ne kadar akıllı kuşlar oldukları anlaşılacak. Son çiçeklerin küçük otlağında birbirinden güzel ağaçlar vardı. Otlağın ağaçları arasında gözümün önüne ilk gelen incir ağaçları oluyor. Biri dama, öbürü yola yakın, biri de otlağın kuzey ucunda üç büyük incir ağacı vardı. Üçü de yedi veren türündendi. Ahırın önünde sarı sarı erikler veren bir erik ağacıyla, ilk çiçeğin doğduğu yıl ilk çiçeklerini veren vişne fidanlarından, kuyu başındaki nar ağaçlarından daha önce söz etmiştim. Son çiçek dünyaya geldiği yıl, o küçük vişne, dallı budaklı kocaman bir ağaç olmuştu. Boyu damlarının bacasını açmıştı. Bir dutla, kocaman bir çitlembik ağacını, otlağın kıyılarını saran, böğürtlenle alıç kümelerini de bunlara ekleyin, serçelerin nasıl bir bolluk içinde yaşadıkları hemen anlaşılır. Önce dutlar olgunlaşıyordu. Ardından erikler, vişneler, derken incirler yetişiyor. İncirler tükenmeden narlar kızarıyor, çatlıyordu. Çitlembik ağacı yaz boyu kırmızı kırmızı çitlembiklerle yüklüydü. Böğürtlenler de öyle. Alışların sofrası güz boyu açıktı. Yedi veren incirler Eylül'de, Ekim'de yeniden meyve veriyorlardı. Son çiçeğin serçeleri, böylelikle yılın 8 ayı bol meyveyle besleniyorlardı. Ahırın karşısında, ahırla kuyu arasında uzun mu uzun bir ak kavaktan söz etmeyi en sona bıraktım. Ak kavağın varlığının serçeler açısından ayrı bir önemi vardı. Serçeler aralarındaki görev bölümüne uyarak gün doğumundan hava kararıncaya kadar kavağın uç dallarında ikişer ikişer nöbet tutarlardı. Öbür serçeler mevsimine göre incirleri, vişneleri, böğürtlenleri gagalayarak karınlarını doyura dursun. Nöbetçi serçeler kavağın uç dallarında nöbet yerlerini alır, dört bir yana gözetlerlerdi. Nöbet saatleri sona erinceye kadar, çevrelerinde yaşayan tüm serçe düşmanlarını tanımakta usta olmuşlardı. O kadar ki, yerde, gökte dolanan düşmanlarının niyetlerini daha ilk görüşte seziyorlar, tüm devinimlerini denetim altına alıyorlardı. Yükseklerde dönüp duran bir şahinin, bir atmacanın, soydaşlarının karın doyurduğu ağaçlardan birine doğru hızla inişe geçtiğini görür görmez, tehlike ötüşüne geçiyorlardı. Her tehlikenin önceden kararlaştırılmış ayrı bir işareti vardı. Gelen düşman, yükseklerden inişe geçen bir şahin, bir atmaca ya da her akşam karnını bir serçeyle doyuran o acımasız baykuşlardan biri ise, "Dikkat, yırtıcı kuş!" işareti veriyorlardı. Üç keskin ötüş olarak kararlaştırılmıştı bu işaret. İşareti alan her serçe, üç keskin ötüşle havalanıyor, işareti daldan dala bütün serçelere ulaştırıyordu. Böylelikle göz açıp kapayıncaya kadar bütün serçeler, saçağın kiremitleri altındaki yuvalarına sığınmış oluyorlardı. Yırtıcı kuş alçalıncaya kadar nöbetçiler de kaçıyor, ortalarda tek serçe kalmıyordu. Saçak girişlerinin daracık aralıkları önüne kadar gelen o yırtıcı kuşlar, içeri giremeyeceklerini, dahası girecek olurlarsa bu kez de dışarıya çıkamayacaklarını anlıyor, öfkeleniyor, homurdanarak geri dönmek zorunda kalıyorlardı. Böylelikle onlar da öğrenmişlerdi ki, karınlarını doyurabilmek için tek çıkar yol, kavak ağacı olmayan otlaklardaki serçelere saldırmaktı. Gözetleme kulesi olmayan serçelerin, yaklaşmalarını kollayabilmeleri olanaksızdı. Onun içindir ki, son çiçeğin serçelerine saldıran şahinler, atmacalar, onların saçak girişlerine sığındıklarını görünce, çoğu kez ahırın damına yaklaşmadan geri dönüyor, içinde kavak ağacı bulunmayan otlaklara doğru uzaklaşıyorlardı. Gelen düşman, otlakta yumuşak ayak tabanları üstünde, sessiz adımlarla serçelerin yemeye, içmeye daldıkları ağaca yaklaşan aç bir kedi ise, nöbetçiler, "Dikkat kedi!" işareti veriyorlardı. İki keskin ötüştü bu işaret. Kedi tehlikesine karşı, serçelerin aldıkları önlemler değişikti. Kediyi karın doyurdukları ağacın gövdesine tırmanırken gören serçeler havalanıyor, 100 adım ötede başka bir ağacın dallarında atıştırmalarını sürdürüyorlardı. Böylelikle ağaçtan ağaca koşturarak yoruyorlar, arkalarına düştüğüne 1000 pişman ediyorlardı o kediye. Serçeler, otlağın inekleri, tavukları, horozlarıyla canciğer dosttular. Son çiçeklerin kara dut, bolu güzeli ve kuzeyli adında 3 inekleri vardı. Kara dut, adından da anlaşılacağı gibi, karayla karışık koyu kahverengi ışıltılı tüyleriyle kara dut görünümündeydi. İri yapılı, yavaş huylu bir inekti. Son çiçeklerin sağ mallarının en yaşlısıydı. Serçeleri çok nazlatırdı. Otlakta yayılırken, sıcak saatlerde, ağaçlardan birinin gölgesine uzanmış, geviş getirirken, serçeler hiç çekinmeden onun sırtına, sağrısına konar kalkarlardı. Tüyleri arasındaki sinekler, karıncalar, küçük böcekçikler, değişik tatta yiyecekler olurdu serçelere. Kuyruğuyla kovalayamadığı sineklerin hakkından gelen serçeler, bu iyiliklerine, karadutun sevgi dolu bakışlarla teşekkür ettiğini görür, sevinirlerdi. Bolu güzeli kızıl saçlı görünümü verirdi. Kuzeyli ise sarışın. İkisi de karadutu görerek yetişmişlerdi. Ondan kaptıkları huylarla, serçelere, onun gösterdiği dostluğu gösterirler, sırtlarına, sağrılarına konup kalkmalarına ses çıkarmazlar, daha da ileri giderek göz kapaklarını indirir, alınlarına, burunlarının ucuna kadar inmelerinden hoşlanırlardı. Bu tutumlarını zamanla serçelerle bir oyun durumuna getirmişlerdi. Serçelerin yiyecekte olduğu gibi su sorunları da yoktu. O kadar ki, içecekleri suyu zor beğenir olmuşlardı. Kuyudan her su çekilişinde, kovadan, kuyunun taşına dökülen, taş aralıklarında ya da taşların yüzeyindeki küçük çukurlarda biriken taze suları içiyorlardı. İneklerin sulandığı kuyu başındaki yalaksa, yüzme havuzlarıydı. Gereksinme duydukça yalağa dalıyorlar, kanat çırparak, silkinerek, başlarını daldırıp çıkararak doya doya yıkanıyorlardı. Ahırın yakınındaki gübre yığınlarında tavuklar, horozlarla birlikte onların ayakları altında dolanarak eşiniyorlar. Son çiçeğin annesinin her yemekten sonra avluya silkelediği sofra örtüsünden düşen kırıntıları, yiyecek artıklarını bölüşmekte tavuklar horozlara ortak oluyorlardı. Kısacası, son çiçeklerin ahır saçakları altında yaşayan serçelerin hiçbir geçim sıkıntıları yoktu. Bütün serçelerin imreneceği bir bolluk içinde yaşıyorlardı. Bütün serçelerin özlemini çektiği bir cennete düşmüşlerdi. Son çiçek okula başlayıncaya kadar, damlarını arayan yabancıların, yolda karşılaştıkları yaşlılara, babasının adıyla adres sormaları gerekirdi. Gençlere, yeni yetişenlere de ablalarının. Büyüdüğü yıllarda akranlarıyla koşup oynarken ya da elinde çantası, üstünde siyah önlüğü, iki yana ördüğü saçlarının ucunda kurdeleleriyle kır yollarında okula gidip gelirken son çiçeği görenler öyle çok sevdiler, öyle çok beğendiler ki babasının, ablalarının atları unutuldu. Damları, otlakları, son çiçeğin adıyla anılır oldu. O kadar ki, damlarını arayan yabancılar, yolda önlerine çıkan küçük büyük, genç yaşlı kim olursa olsun, son çiçeklerin damı neresi diye soruyorlardı. Son çiçeğin büyüdüğü yıllarda ise, çevrelerinin görünüşü hızla değişiyordu. Yap satçıların satın aldığı komşu yaşlı zeytinlikler kesiliyor, bahçeler, otlaklar bozuluyor, yerlerini çok katlı beton yazlıklar dolduruyordu. Son çiçeğin okula başladığı yıl, otlaklarının önünden geçen yolun karşı yanında kalan sebze bahçesi satılmış, bahçedeki çoğu ağaçlar kesilmiş, sahiplerinin oturduğu damla ahır yıkılmıştı. Yıkılan damın bacası üzerinde, son çiçeğin kendini bildi bileli gördüğü bir leylek yuvası vardı. Yuvanın sahibi, Tanzanyalı bir çift leylekti. Her yıl Mart ayı çıkarken gelirler, yazı o yuvada geçirirler. Yeni yavruları kendi boylarını bulup, kanatları kendileriyle birlikte uzun yolculuklara çıkacak kadar güçlenince, Ağustos ortalarında Tanzanya'daki kışlıklarına dönmek için yola çıkarlardı. Çevrelerinde kesilen her ağaç, yıkılan her dam, son çiçeğin babasını günlerce üzerdi. Yoksul bir adamdı. Bütün geçimi 3 ineğinden aldığı süte bağlıydı. Nedir ki mutlu olmasını bilirdi. Kuşları, ağaçları, inekleriyle kendi krallığı gibi görüyordu küçük otlağını. Karısı çocuklarıyla yaşadığı tek katlı, iki odalı damı, görkemli bir saray gibiydi onun gözünde. Öyle ki biri çıkıp da, dile benden ne dilersen, her ne dilersen bağışlanacak diyecek olsa, dileyebileceği hiçbir eksik gelmezdi aklına. Otlağını satın almaya gelenlere verdiği karşılık hiç değişmiyordu. Sağ oldukça satılık bir karış olsun toprak yok bende. Ne bir karış toprak, ne tek bir fidandan kopmaya razı olur gönlüm. Ben öldükten sonra karışmam. Çocuklar nasıl doğru görürlerse öyle yaparlar. Ona kalırsa otlağının değerinin karşılığı yoktu dünyada. Önüne çuvalla altın dökseler, verdikleri yine otlağının yerini tutmazdı. Çünkü otlağının verdiği mutluluğu veremezdi. Otlağı yaşamının kolu kanadıydı onun. O da otlağına adamıştı elini, ayağını. Karşı bahçedeki ağaç kesimini, yıkımları gördükçe üzülüyor, tasalanıyordu. Geçen yıl alt başımızdaki komşular eksilmişti yakınımızdan. Bu yıl karşı komşulardan olduk diye iç çekiyor, bir süre dalgın kalıyordu. Bakalım bizi daha ne kadar yaşatırlar buralarda diyerek de gece gündüz aklından çıkmayan derdini açığa vuruyordu. Henüz nasıl, nereden geleceğini tam kestiremediği tehlikelerle kuşatılmış duyuyordu kendini. Otlaklarını, bahçelerini satmak zorunda kalarak giden komşuları hep kendileri gibi sade insanlardı. Geçim sıkıntıları sürüklemişti hepsini bu satışlara. Gelen komşuları ise her bakımdan kendilerinden değişik insanlardı. Gürültücülükleri, gösteriş düşkünlükleri bir yana, kendisini doğru dürüst anlayabilmeleri olanaksızdı. Otlağını satmamakta direnmesinin nedenini, hep daha çok para edeceği günleri beklediği gibi, hiç aklından geçmeyen hesaplara bağlıyorlardı. Çünkü kendileri, böyle neyin ne zaman çok para edeceğini, nereden ucuza alınıp ne kadar sonra pahalıya satabileceğini hesaplayarak yaşayan insanlardı. Görebildiği kadar da bu hesapların dışında tad aldıkları bir tutkuları yoktu yaşamlarında. Alıp satmak dışında her ne yapıyorlarsa can sıkıntısından, can sıkıntılarını gidermek içindi. Komşularıyla aralarındaki bu ayrılık, kaynaşmalarını, yakınlık duymasını olanaksız kılıyordu. Çevrelerinde bu türlü komşuları çoğaldıkça, doğup büyüdüğü yerlerde yalnız kalmaya başladığını, yabancı gibi görüldüğünü anlıyordu. Karşı damla bacasındaki leylek yuvası yıkılırken, kışlıklarından dönünce, leylek komşularının yüzüne nasıl bakacağını düşünerek üzülmeye başladı. Karşılaşacakları gün yuvanın sahibi yaşlı leyleğin, "Ben de sizi doğru dürüst komşu sanmıştım, yanılmışım," dercesine baktığını görür gibi oluyordu yüzüne. Babasının düşüncelerini öğrenen son çiçek, "Babacığım, bana kalırsa kendini boş yere üzüyorsun," dedi bir gün. "Niye boş yere olsun kızım? Leylek komşularımız bizi ayıplarlarsa haklı değiller mi?" Son çiçek enine boyuna düşünmüş, değerlendirmişti konuyu. "Değiller." "Niye olmasınlar?" "İzin verirsen açıklayayım." Babası, "Açıkla," dedi. "Umarım ki yine benim aklımın ermediği nedenler bulup, üzüntümün biraz olsun hafiflemesine yardım edersin." Son çiçek, "Öyleyse dinle," diye başladı. "Dinliyorum. Önce onların yuvasını yıkan biz değiliz. Bu bir." Babası, "Yıkmadığımızı ben de biliyorum. İkincisi," dedi. "İstersen bütün düşündüklerimi sıraladıktan sonra beni haklı bulup bulmadığını söylersin. Önce lütfen sonuna kadar dinleyeceklerimi dinle baba." Babası bir kez daha, "Dinliyorum," dedi. Doğrusunu isterseniz, sevgili kızının hatırını kırmamak için dinliyor gibiydi böyle derken. Ona kalırsa, üzüntülerini hafifletecek haklı nedenler bulmak olanaksızdı. Kızının söyleyeceklerine de bu yüzden umut bağlamıyordu. Son çiçek. İkincisi, dedi, komşularımız otlaklarını kendi gönülleriyle satmadılar. Yetişen çocuklarına iş yeri açmak için satmak zorunda kaldılar. Babası, onu da biliyorum, dedi. Son çiçek. Üçüncüsünü söylüyorum, diye sözünü sürdürdü. Leylekler kime güceneceklerini, yuvalarının yıkımından kimi sorumlu tutacaklarını çok iyi bilirler. Kendin bildiğin gibi, niçin işin doğrusunu onların da bilebileceğini hiç aklına getirmiyorsun? Bu tutumun leyleklere karşı açık bir güvensizlik değil mi? Babası, çok haklısın kızım, dedi. Bu sözleri söylerken sesi üzgündü. Son çiçek kendine çok yakışan o güvenli gülüşüyle, evet haklıydım ama senin neden böyle düşündüğünü biliyorum, dedi. Nedir o bildiğin? Çünkü kendini haksız görmek sende bir alışkanlık. Yoksulluğumuz yüzünden seni herkesin suçlamasına öyle alışmış, her olayda seni haksız çıkarmalarıyla o kadar çok karşılaşmışsın ki, ama korkma, koca leylek seni suçlamayacak. Babası umutlandı. Acaba? Evet, suçlamayacak, çünkü o çok yer gezmiş, çok canlı tanımış bilge bir leylek. Bu olayı önlemenin senin gücünü aştığını çok iyi bilir. Yaşlı sütçü, umarım ki bilir, dedi. Buraları yağmalayan bunca güçlü kişiye karşı ne gelirdi benim elimden? Son çiçek babasına sarıldı, yanağından öptü. Üzülme babacığım, biz de elimizden ne geliyorsa onu yaparız. Komşular gittiyse biz varız. Bizim otlağımızın her yanı onlara açık. Diledikleri yerde yeniden yuva yaparlar. Kimsenin gücünün yıkmaya yetmeyeceğine inanarak yeni yuvalarında rahat yaşarlar. Sütçünün yüzü güldü. Kızını kucakladı. Saçlarını kokladı. Yanağından öptü. Benim altın yürekli kızım, dedi. Dilerim yaşamın boyunca yüreğin hep böyle sevecen kalsın. Bu güzel huyların hiç değişmesin. Babasının gülümsediğini gören son çiçek de gülümsedi. Ben sana boşuna üzülüyorsun demedim mi? Yaşlı sütçünün yine o üzgün anlam belirdi yüzünde. Üzülmem boşuna değildi son çiçeğim. Bunca yıl yaşadıkları, yavrularını yetiştirip uçurdukları yuvalarını, leyleklerin dönüp de yıkılmış görünce neler duyacaklarını düşünmek, üzülmeden geçiştirilecek bir olay değil. Hem bazen kendimi o leyleklerin yerine koyuyorum da, bir gün kendi otlağımızı da öyle görürsem, son çiçek, artık bu üzüntüleri bırak babacığım, dedi. Ben leyleklerin kendi otlağımıza yerleşeceklerini düşündükçe şimdiden seviniyorum. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31.